Merhaba değerli izleyicilerimiz. Yeni bir hayata dair programıyla tekrar karşınızdayız inşallah. Alto Berker kardeşimle birlikte bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi ANAL Genel Müdürü Sayın Doktor İbrahim Uslu. Hoş geldiniz İbrahim Bey.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun.
Şeref verdiniz. Geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Ankara'dan geldiniz.
Evet. Böyle bir şey dezavantajımız var bizim. Evet. Programlara genellikle İstanbul'da oluyor. O yüzden en fedakar televizyon katılımcıları Ankara'da yaşayanlar herhalde.
Evet. Siz hazır İstanbul'dayken biz de hemen çağırdık. İcabet ettiniz. Çok çok teşekkür ederiz.
Teşekkür ederim. Sağ olun.
Peki İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi mezunusunuz. Evet. Nasıl bu... Yani tercihiniz, ilk tercihleriniz miydi? İstediğiniz bir bölüm müydü bu?
Ben işin doğrusu hani siyaset bilimi okumak üzere falan siyasal bilgileri yazmadım işin doğrusu. Şeydi, o dönemde kamu yönetimi merakım vardı. Yani işte kaymakam, vali olacaktım, memlekete hizmet edecektim. Daha çocukken bizim jenerasyon biraz daha idealist bir jenerasyondu. İşte ben de bir Anadolu şehrinde o dönemin Türkiye'sinin bütün zorluklarını bizzat gözleyen bir gençlikten ve çocukluktan geçince Elazığlıyım ben. İşte yani o insanlara faydalı olmak için kamu yönetim okumaya karar verdim. 5 tane kamu yönetim tercihi vardı arka arkaya. Birincisi İstanbul Siyasal'dan yüksek olduğu için. Ve kısmet onu kazandım. Fakat fakülte 2. sınıfa geldiğimde ben kanaatim değişti. Yani ne kaymakam ne de bürokrat olmamaya karar verip ondan sonra akademisyenliğe yöneldim. Yani fakülte 2. sınıfta hakikaten vazgeçmiştim ya, artık
neden
olmayacağım biliyorum.
Neden vazgeçtiniz?
Yani benim mizacıma çok uygun olmadığına karar verdim ve akademik ilgilerim daha yüksekti. Yani işte okumayı, yazmayı, araştırmayı falan sevdiğimi fark ettim. Çünkü lisedeyken bunları çok fark edemiyorsunuz. Yani hele benim mezun olduğum o 80'li yılların başında lise öğrencilerinin eğilimlerine fark etmesi, onunla eğilimlerine göre yönlendirilmesi, böyle şeyler duyduğumuz, bildiğimiz şeyler bile değildi. Kendi kendinize yolunuzu buluyordunuz. Ben şanslıyım herhalde. Yani istediğim bir alanda eğitim gördüm, sosyal bilimler alanında. Bir de dedim ya yani bürokrat olup belli rutin işler yapan, belli yasalar, yönetmelikler ya da genelgeler doğrultusunda faaliyet gösteren, onu çok fazla sorgulayamayan, çok fazla yaratıcılık ya da kendinden bir şey katma gerektirmeyen bir iş alanı bana çok cazip gelmedi. Yani hani eleştirdiğim ya da küçük gördüğüm için böyle söylemiyorum. Tabii. Yanlış anlaşılmasın
yok,
lütfen. Hani bürokrat arkadaşlarımı falan da kırmak istemem. Arkadaşlarımın %90'ı bürokrat olduğu için. Ama bana uygun bir meslek olmadığına karar verdim ve yöneldim. Akademik hayata. Çok büyük bir şans. Henüz okuldan çıkış belgemi almamışken İktisat Fakültesi'nde, o dönemde rahmetli Sabahattin Zaim Hoca'nın kürsüsünde asistanlık sınavı açıldı ve ben geçici bir belgeyle asistanlık sınavına müracaat ettim. Hiç bir boşluk yaşamadan, yani çıkış belgemi alır almaz öbür tarafta gidip atama işlemlerimi yapmak suretiyle öğrenciliğe veya üniversite hayatına ara vermeden İktisat Fakültesi'nde sosyal politika kürsüsünde başladım. Sosyal siyaset, o zamanki adıyla, kürsüsünde araştırma görevliğine başladım. Ondan sonra uzun yıllar akademik hayat, sonra da ayrılıp özel sektöre geçtim.
Peki böyle bir araştırma merkezi kurma fikri nereden geldi size? O hayalinizde var mıydı?
Şimdi doğrusu bir taraftan üniversitede akademik kariyere devam ederken, bir taraftan da bu biraz hakikaten kaderin örgüsü. Yani benim çok düşündüğüm, kurguladığım bir şey değil. Yurt dışında eğitim gördüm. Sonra Türkiye'ye döndüm. 95-96 yılları. O dönemde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Fakat ben o seçim zamanında burada değildim, yurt dışındaydım. O dönemde kendisiyle yakın çalışan ve öğrencilik yıllarından da benim arkadaşım olan bir arkadaşım vardı. Bir gün üniversitede telefonum çaldı, beni arıyor. Hoş geldin falan faslından sonra seni ziyaret etmek istiyorum, uygun musun dedi. Randevulaştık. Bir iki gün sonra görüştük. yani söze giriş şöyleydi. Bu bizim reis imaj falan bir şeylerden bahsediyor. İşte ben ondan sonra bu Amerika'daki işte başkanlık seçimlerindeki şey kampanyaların nasıl yürütüldüğünü, o siyasal iletişimi vesaireyi falan anlatmaya başladım. Çünkü hakikaten ilgiliydim çünkü başından beri bütün eğitim siyaset olunca. Bundan istiyoruz. Bundan. İçimizde Amerika'yı gören bir tek sen varsın. O yüzden bu konuda bu şeyin işte bizim reisin imajını halk tarafından nasıl algılandığını ölçülecek bir şey çalışma yapabilir miyiz birlikte dedi. Olur seve seve dedim ve 3-3,5 ay süren İstanbul genelinde bir çalışma yaptık. Hakikaten çok şeydi yani müthiş bir çalışmaydı ve ben o dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın araştırmadan gelen verileri nasıl dikkatle izlediğini ve sonrasında da onun gereğini yerine getirdiğini falan gözlemledim. İlk profesyonel araştırmayı yani siyasal araştırmayı yine o dönemde işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Cumhurbaşkanımız için yaptım. O gün bugündür de ben o kulvardan devam ettim. Daha sonra saha araştırması işi tabii özel bir tecrübe onun bir sürü taraf var. Bir taraftan bir sosyal bilim ufkuna sahip olmanız gerekiyor. Toplumu tanımanız gerekiyor. Verilen cevapların ne anlama geldiğini doğru analiz edebilmeniz gerekiyor. Öte taraftan da bir mühendislik taraf var. Yani istatistik taraf var. O yüzden o matematiksel yeteneklerle sosyal yeteneklerinizin bir arada olması lazım. O yüzden sosyolojide falan da böyledir. Siyaset biliminde de böyledir. Uygulamalı araştırma yapan akademisyenler bir anda diğerlerinden farklılaşır. O dönemde şans oldu. Yani bu çalışmanın üzerine Türkiye sorunlu yıllardı. Yaş uygun olanlar hatırlayacaklardır. Gazi olayları yaşandı. Ve can kayıpları yaşandı falan. Ve orada enteresan bir şey oldu. Aynı vatandaş polisle çatışırken asker geldiğinde o dönemde olaylar bastırılamayınca askerden yardım istendi. Askeri alkışladılar. Bu dönemde Emniyet Genel Müdürlüğü'nde ufka açık bir genel müdür var demek ki. Ben onunla da hiç tanışma kısmet olmadı. Medyadan tanıyorum. Ankara'da o dönemde Tansu Çiller başbakandı. Onun danışmanlığını yapan bir arkadaşım vardı. Bir gün o aradı. Geldi ve dedi ki bu olayı anlattıktan sonra bunun nedenleri üzerinde biz sosyolojik çalışma istiyoruz. Bu biz bunu önemli görüyoruz. Bunu birlikte yapabilir miyiz? Sonra ikinci çalışma mı oldu? Polisin imajına dair bir çalışma yürütüldü. Ve arkasından Emniyet Genel Müdürlüğü çok ciddi tedbirler aldı bu olayla ilgili. Çevik kuvvet mesela eğitimlere tabi tutuldu. Halkla ilişkiler, iletişim, gerilim yönetimi falan gibi eğitimler verilmişti o zaman İstanbul'daki çevik polise, ben diğer illere bilmiyorum. Böyle bir taraftan akademik kariyer devam ederken bir taraftan da ben bu sosyal ve siyasal araştırmalar yönetmeye başladım. Sonra üniversiteden ayrılacağım zaman zaten böyle bir şey birikmişti kendiliğinde. Altyapı oluşmuştu. Ve sonra bu araştırma işine girmeye karar verdik. O 10 yılı aşkın bir süredir de bir araştırma şirketi yöneticisiyim.
Sayın Cumhurbaşkanımızın anket araştırma vizyonu çok geniştir hakikaten.
Çok bu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken belediyenin kurum kültürü haline getirmişti. Daha sonra AK Parti'nin kurum kültürü haline getirdi. Hatta şu an kamunun kurum kültürü haline geldi. Biz önceden şöyle telefonlar almaya hiç alışkın değildik Hatta ben ANAR'da çalışmaya başladıktan sonra uzun yıllar kurumlara niye araştırma yaptırmalısınız? Araştırma size ne tür faydalar sağlayacak? Araştırma olmazsa ne tür hatalar yapabilirsiniz? Bunları uzun uzun anlatırdım. Fakat çok kısa bir süre içerisinde bu aşamayı geçtik. Artık ben hiç kimseye niye araştırma yaptırmalısınız? Araştırma size ne tür faydalar sağlar? Bunu anlatmıyorum. Onun zaten farkında kurumlar. Şimdi hangi yöntemle yapacaksınız? Ne kadar sürede yapacaksınız? Bütçe ne kadar olacak? Sadece bunlar konuşuluyor. Ama araştırma gerekli mi, gerekli değil mi? Bunu hiç tartışmıyoruz mesela. Bunda Sayın Erdoğan'ın hakikaten çok büyük katkısı oldu. Çünkü sonunda araştırma bütün dünyada bir karar destek mekanizması. Yani karar alıcılar, karar verme konumunda olanlar sağlıklı ve doğru karar verebilmek için bazı verilere ihtiyaç duyarlar. Yani kerameti kendinden menkul kararlar almak, bu da bir şey yöntemdir ama yanılma olasılığınız yüksektir. O yüzden isabetli karar, gerçekten işe yarayacak kararlar almak istiyorsanız hele yani şirket yönetiminde başka değil mi? Şirket yönetiminde de elinizde bilançolar, gelir gider tabloları, işte onun dışında diğer istatistikler veya CRM'den gelen veriler vesaireler falan yokken pazarlama kararları ya da yatırım kararları almak, fizibilite raporu olmaksızın nasıl mümkün değilse aynı şey siyasetçi için de geçerli. Yani ülkenin kaderini etkileyecek. Hadi vazgeçtik diyelim bir ülke kaderinden falan. Egoistçe düşünelim. Partisinin veya kendisinin siyasi geleceğini ve başarısını etkileyecek kararlar alıyor siyasetçi. Bunu alırken sadece kendi tecrübelerine ya da kendi aklına dayandığında toplumun ne düşündüğünü, hedef kitlesinin ne düşündüğünü bilmeden böyle kararlar verdiğinde yanılma olasılığı yüksek. O yüzden de bir sürü siyasetçinin, bu her düzeyde olabilir yani belediye başkanı olabilir, ilçe başkanı olabilir, milletvekili olabilir ya da işte bakan, genel başkan düzeyinde de olabilir bunlar. En azından yanılmasa bile beklediği fayda elde edemediğini, boşuna zaman harcadığını, o gözettiği hedefler, o kararı alırken gözettiği hedefler gerçekleştiremediklerine çok şahit olmuşuzdur. O yüzden de Ankara'nın hakikaten kurum kültürü haline geldi. Ankara önceden bir araştırma müşterisi olarak çok da büyük pazar değildi. Şimdi araştırma sektörü için önemli pazar haline geldi. Özellikle Avrupa Birliği süreciyle birlikte bu süreç hızlandı. Çünkü Avrupa Birliği'nin de kurum kültüründe araştırmalar var. Hatta öncesinde bir durum analizi, arkasından etki analizi falan mutlaka yaptırıyor herhangi bir projede. O yüzden biz çok mutluyuz. Yani bir taraftan Sayın Cumhurbaşkanı'nın katkıları, bir taraftan Avrupa Birliği süreci devlet yönetiminde araştırmayı, sahadan veri toplamayı sistematik biçimde ve bilimsel esaslara göre bir kurum kültürü haline getirdi. Artık hiçbir kurum bu araştırma ne işime yarayacak ki, araştırma da nereden çıktı, şimdi ne gereksiz bir şey falan diye düşünmüyor. Tam tersine yani elimizde zaruri ne veri var yani, falan diye ve doğrudan bu soruluyor. Yoksa da hemen bu bir şekilde bu ihtiyaç karşılanıyor.
Sayın Erdoğan belediye başkanı adaylığı sırasında Eyüp Hoca'yı tanır mısınız? Profesör Eyüp Sanay.
Tabii.
Evet. O zamanlar araştırmalarını yapıyordu Eyüp Hoca. Yani Eyüp Hoca da çok spesifik bir kariyeri olan bir insan biliyorsunuz.
Tabii.
Felsefe, sosyoloji, iletişim, ilahiyat doktora, doçent, profesörlüğünü farklı şeylerde, branşlarda yapmış birisi. Ve bu konuda çok uzman hakikaten. Adaylığı da yüksek oranda Tayyip Bey'in belediye başkanlığı adaylık döneminde de birçok yerde kendisinin önde çıktığına dair araştırmaları var. Evet. Beraber çok konferans verdik Eyüp Hoca ile. Benim programlarımıza da katıldı.
Ne güzel.
Çok yani Sayın Cumhurbaşkanı çünkü gayet bilimsel, gayet metodik çalışır. Hatta değil mi arada kimsenin sormayacağı soruları
çok doğru.
Belirler. Ta o belediye başkanlığı döneminden. Doğru.
Zaten başarı hakikaten tesadüfi değil. Yani belli prensiplere uymadan, belli koşulları yerine getirmeden sadece karizmayla ya da sadece ön seziyle, içgörüyle falan bunlar da çok değerli şeyler, yetenekler ya da Allah vergisi özellikler. Ama sonunda muhataplarınızı, hedef kitlenizi falan iyi tanımanız gerekiyor. Onun içinde yani elbette ki gözleyeceksiniz, içlerinde yaşayacaksınız. Dolayısıyla insanların reflekslerini bilebileceksiniz. Ya da kaşını kaldırdığında, yüzünü belli bir şekilde soktuğunda hangi duyguların dışa vurduğunu tahmin edebileceksiniz. Ama öte yandan da onların zihin haritaları ile ilgili elinize bilimsel yöntemlerle toplanmış verilere de ihtiyaç var. Yani birçok konuda ben Türkiye genelinde ben şimdi gizlilik sözleşmemiz olduğu için detayını müsaadenizle açıklamayayım ama Türkiye genelinde bir tartışma yaşanıyor. Hatta hükümet kanadının belli argümanları var. Fakat sonra kamuoyu ölçümlemeleri yapılıyor ve hükümet argümanlarının yeterince karşılık görmediğini şey bulguladığımızda hükümetin hemen ondan şey geri adım attığını ve çekildiğini ben bizzat yani şey kamuoyunun çok yakından şey bildiği tartışmalarda birkaç kere yaşadım. Birkaç kere dedim bir hayli kere yaşadım ama şimdi elinizde o an bir veri yoksa kendi argümanınızın doğru olduğunu düşünüyorsanız bir iktidar için çok büyük bir hata. Böyle kamuoyunun desteklemediği ama kendisinin inandığı 3 şey 5 şey topluma dayatmaya kalksaydı toplumda bir hoşnutsuzluk başlardı ama toplum şunun farkında ama ben bir tartışma olduğunda ben kanaatlerimi açıkladığımda bu hükümet doğrusunu görüyor ve şey kendi fikrinden vazgeçebiliyor. Bu esnekliği görüyor olması bile toplumun şeye işte hükümete verilen desteğin istikrarlı bir biçimde uzun yıllardır sürekli artarak şey gelmesinde bence önemli bir katkısı var. Kendi toplumuyla zıtlaşan, onların düşündüğünün tersine işleri topluma dikte eden. İlla bunun hani baskıcı bir şey olmasına gerek yok. Herhangi bir konuyla ilgili toplum onu yapma diyor ya da o belli bir şey politikanın hayata geçirilmesini istemiyor ama hükümetin böyle bir tercihi var ve bunu uyguluyor. Şimdi her uyguladığınızda toplumla çelişen politikaları aslında belli bir memnuniyetsizliği üretiyorsunuz. Ve o memnuniyetsizlikler günün birinde seçmenin tercihini değiştirmeye neden olacak kadar şey artabiliyor. Şey en azından AK Parti bugüne kadar hiç bu limiti zorlamadı. Yani toplumun istemediği bazı argümanlara sahip olabilir. Her parti için, her politikacı için geçerli bu. Ama bunu gördüğü anda geri adım atmasını biliyor. Şimdi bunu görebilmesinin de bir tane yol var. Yani yüzlerce yolu yok. Belki ikinci bir yolu daha vardır ama sonunda araştırma, farklı yöntemler ve teknikler kullanılarak araştırma ilanca bu bilgiyi teyit edebilirsiniz, emin olabilirsiniz. O yüzden de kurum kültürü haline geldi. Diğer partiler yavaş yavaş şey bunu kendi kurum kültürü haline dönüştürmeye şey başladılar. O da sevindirici. Yani hem Türkiye'de siyasetin kalitesinin artması açısından sevindirici, sektörümüz açısından sevindirici elbette ki. Ben çok yakın bir gelecekte bütün politik kurumların ve kamu kurumlarının tıpkı belli bir ölçeğin üzerindeki özel sektör kurumları gibi şeyi araştırmayı kurum kültürlerinin ve karar alma mekanizmalarının şey olmazsa olmaz bir parçası olarak konumlayacaklarını görüyorum.
Peki şunu daha detaya girmeden önce şunu ben merak ediyorum. Altı Bey'in dediği gibi yani zaruri olduğu tartışılmaz bir gerçek özellikle şu an. Şöyle bir de eleştiriler var. Peki ona nasıl cevap vermek istersiniz? Özellikle belli siyasi partilere yakınlığıyla bilinen araştırma merkezlerinin seçim sonuçlarıyla yani kasıtlı bilgi vererek seçmeni manipüle ettiği yönünde sürekli bir eleştiri var. Buna nasıl cevap veriyorsunuz?
Haklı bu eleştiri. Hakikaten yani bu bizim sektörümüzün kanayan yarası. Önceden hatta bu daha fazla egzajer edilirdi. Seçimden önce şirketler kurulur, seçimden sonra kapanırdı. Şimdi en azından bu safhayı geçtik. Artık isim vermeme gerek yok. Bazı şirketler var ki dönem dönem gerçek dışı. Yani amacı manipülatif olan ya da olmayan bilmiyorum. Hani hiç bilmiyorum şimdi ki burada olmadıkları için arkalarından da konuşmuş olmayalım ama gerçek dışı, mantık dışı çalışmalar yayınlayabiliyorlar. Şimdi aslında hani bunların yayınlanmasına dair prensipler falan var. Bu konuda etik prensipler var. Orada medyanın biraz sorumluluk sahibi olması ve bu tür mantıkla çelişen, realiteyle çelişen ya da şüpheli falan verileri yayınlarken biraz da özen göstermesi gerekiyor. Araştırma şirketleri suçlanıyor ama araştırma şirketinin bunu kendi başına, şimdi sosyal medya falan var belki biraz daha şansı var kendi başına yayma ama bundan önce bu şey böyle bir şans da yoktu. Yani ben istediğim kadar kötü niyetli olayım ve seçmeni kandırmaya çalışayım ama bunu bir mecra aracılığıyla ben seçmene ulaştıramadığım zaman gazete ya da televizyon bu benim kötü niyetimin bir şey karşılığı olmayacaktı ama orada medyanın da araştırmaları yayınlarken özen göstermesi gereken prensipler var. Hatta Yüksek Seçim Kurulu son birkaç seçimdir bu konuda daha titiz davranıyor ve araştırmanın ne zaman yapıldığı, kaç kişiyle yapıldığı, nerelerde yapıldığı ve kim tarafından finanse edildiği gibi belli bilgileri de yayınlarken bu bilgileri de paylaşmanızı koşul olarak getirdi. Ne kadar caydırıcı oldu bence? Yani biraz daha mesafe kaydettik ama hala çok da mesafe kaydetmiş sayılmayız. Fakat seçmenin şunu bilmesi lazım. Ben her tarafta bunu söylüyorum. Şimdi bunu bir silah olarak kullanmayı düşünüyor bazı şeyler. Siyasetçiler ya da işte o belli siyasi hareketi destekleyen çıkar grupları bunu bir siyasi avantaj sağlamak üzere böyle bir işe tevessül ediyorlar. Ama dünyada yapılan bütün araştırmalarda ki biz de bunu defalarca ölçtük. Her seçimden sonra biz o seçimdeki seçmenlerin davranışını açıklayan, niye öyle davrandıklarını anlamaya çalışan, dolayısıyla da teknik tabiriyle seçmen davranışını etki eden faktörleri analiz etmeye çalışan çalışmalar yaparız. Orada bu kamu araştırmalarının etkisini de sorarız biz mutlaka. Yani sorguladığımız 40'tan fazla diyelim ki değişken içerisinde en az etkili olan kamu araştırmaları. Aslında seçmen davranışı üzerinde çok etkisi de yok. Bu o dönemde sadece bir polemik konusu olur. Bir de baraj nedeniyle baraja yakın olma olmama, barajı geçti geçmedi tartışmasının yaşandığı dönemlerde belki bu manipülasyon amaçlı araştırmalar bu tür hedefler gözeten kişilere fayda sağlayabilir. Ama Türkiye'deki uzun zamandır 2002'den bu tarafa partiler arasında makas çok açık ve baraj civarında dolaşan ve kıl payı kaçıran diyelim ki 2002 seçimlerinde böyle şeyler yaşandı. Kıl payı barajı kaçıran falan bir parti falan da söz konusu değil. Şimdi böyle bir atmosferde diyelim ki iktidar ya da muhalefet partilerinden birinin oyunu 3-5 puan düşük ya da yüksek göstermenin herhangi bir siyasal sonucu yok. Yani diyelim ki AK Parti ya da CHP'ye ya da MHP'ye oy vermeyi düşünen seçmenler. Partilerin oyu onların beklediğinin biraz altında diye oy vermekten vazgeçmiyorlar. Ya da aslında CHP'ye, AK Parti ya da MHP'ye oy vermeyi düşünmediği halde bunun oyu yeterince yüksekmiş. O yüzden ben de gidip bu yüksek partili yüksek oy oranlı partiye oy vereyim diye düşünen seçmen de yok.
Peki en büyük faktör ne o zaman? Seçmen davranışlarını etkileyen sizin gördüğünüz?
Orada partiden partiye farklılıklar var. Bu seçmen davranışını belirleyen faktör nedir konusunda siyaset bilimi literatüründe de uzun tartışmalar var. Yani detaylarına gerek yok. Ana hatlarıyla 3 tane yaklaşım var. Bunlardan birincisi siyasal kimlikle açıklayan siyasal davranış. Yani o biz siyasal toplumsallaşmamızı, siyasal bilincimizi ailemizden tevarüs ederiz ve ait olduğumuz siyasal kimlik bizim parti tercihimizi belirler. Yani dolayısıyla daha basit kelimelerle anlatayım. Eğer muhafazakar, sağcı gelenekten gelen bir aileden geliyorsanız siz de muhtemelen çok büyük ihtimalle böyle partilere oy vereceksiniz. Çünkü siyasal bilincinizi ailenizden alıyorsunuz. Sağ içerisinde birden fazla parti varsa bu partiler arasında geçişkenlik olabilir ama sağdan sola, soldan sağa yani muhafazakar bir aileden gelen bir gencin daha sonra diyelim ki solcu partiye oy vermesi olasılığı daha düşük.
Şöyle bir sonuç çıkar mı o zaman? Türkiye'de sol her zaman %30, sağ her zaman %70 gibi.
Zaten tabii o yüzden o havuz çok yavaş değişiyor. Yani hatta %30'ların biraz üstündeydi. Yavaş yavaş küçülüyor. Artık %30'ları bulamıyor malum sol oylar Türkiye'de. Bu birinci faktör. İkinci faktör, ikinci teori. Bu siyasal kimlikle değil, rasyonel tercih teorisi. Orada da daha çok ekonomik değişkenlerle açıklarlar. Seçmen davranışını belirleyen temel faktör iktidar partilerin ekonomik performansları. Ekonomide ekonomi kötü giderse oy oranları düşüyor. Ekonomi iyi giderse oy oranları yükseliyor. Bunun da aslında açıkladığı bir şey var, realite var. Diyelim ki 2009 seçimleri ve 2007 seçimleri Türkiye'de. 2007 seçimlerinde iktidar partisi olan AK Parti %47'nin üzerinde oy aldı. 2009'da dünyada ekonomik kriz vardı. Hatta Türkiye'de de teğet mi geçti yoksa çok derinden mi etkilendi tartışmaların olduğu dönemde Aynı iktidar oyunu %38'lere falan oyu oralara kadar indi. Şimdi aradaki o 9 puanlık fark, işte biz dedim ya sürekli gözlemliyoruz, biliyoruz ki ekonomik nedenlerden gitti. Ha, şimdi 9 puan ekonomik nedenlerle oy vermekten vazgeçti ama aynı ekonomik koşullar kötüyken %38'de oy verdi. Onlar da o siyasal kimlikle verdiler.
Ama geçmiş iktidarlarda ekonomisi kötü olan iktidarlar her zaman değişti hemen.
Tabii değişti, doğru. Fakat işte yani seçmenin %100'ü ekonomik gerekçelerle davranmıyor. Diyelim ki o şey, bir partinin seçmeninin %60'ı 70'i ideolojik gerekçelerle oy verirken bir belli bir bölümü de rasyonel gerekçelerle oy veriyor. O yüzden her iki teoride aslında belli şeyleri açıklıyor. Yani bütün seçmenler tek bir saikle oy verirler demek yanlış. Çünkü bir partinin içerisindeki seçmenlere oy verme gerekçelerini analiz ettiğinizde her iki faktöründe belli oranlarda etkili olduğunu görüyorsunuz. Bu ikinci şey. Üçüncüsü de sosyodemografik şeylerle açıklayanlar, faktörlerle açıklayanlar. Yani yaş, cinsiyet, eğitim, şehirde yaşama, kırda yaşama, meslek falan gibi faktörlerde oy verme davranışı üzerinde etkili olabiliyor. İşte kırsal kesimin mesela oy verme davranışıyla kentlerde yaşayanların oy verme davranışı arasında her zaman bir farklılık vardır. Demek ki yaşanılan muhit bunu etkiliyor. Eğitimli insanların reaksiyonlarıyla daha düşük eğitimlilerin arasında farklar var. Gençlerle daha ileri yaşlardakilerin davranışlarında, hatta cinsiyetler arasında bile parti tercihinde belli davranış farklılıkları gözlemliyorsunuz. Dolayısıyla bu tek bir faktöre indirgemek çok doğru değil. Artı partiden partiye de farklılaşmalar yaşanıyor. Mesela için AK Parti için bundan önceki seçimlerde birinci oy verme nedeni lider, ikinci oy verme nedeni iktidarın performansı, üçüncü oy verme nedeni de ideolojik faktörlerken, diyelim ki CHP'ye, MHP'ye geçtiğinizde lider ve performans çok az etkiliydi ama ideolojik nedenler birinci şeydi, sırada geliyordu. Şimdi Türkiye'deki yaygın kanaatin aksine muhalefet partilerinin, şu an parlamentoda temsil edilen 3 muhalefet partisinin 3'üne de oy verme gerekçesi ideolojik. Yani bir tane lider ve performans odaklı parti var, iktidar partisi. 3 tane de ideoloji odaklı parti var Türkiye'de. Belki Türkiye'deki siyasi tablonun dengesizliği de buradan kaynaklanıyor. 3 tane muhalefet partisinin 3'ü de ideolojik parti olunca ve sadece belli bir ideolojik gruptan oy alabilince merkez partiler haline gelemiyorlar ve oy oranlarını belli bir miktarın üzerine çıkaramıyorlar. O yüzden bu ideoloji eksenli partiler olarak kaldıkları sürece de oy oranlarını iktidar olmalarına yetecek seviyelere çıkarmaları zor görünüyor.
İzmir buna bir örnek olabilir mi? Ben İzmir doğumlu bir insan olarak orayı hem çok seviyorum hem de çok yakından takip ediyorum. Her seferinde CHP yine orayı kazanıyor belediye mesela.
Doğru haklısınız. Yani belli yerlerde bu bir ideoloji partisi olması CHP'ye belli avantajlar getiriyor. Fakat bu küçük avantajlar uğruna büyük avantajı kaçırıyor. Yani ülke genelinde iktidar olabilme şansını kaçırıyor. O yüzden ideoloji eksenli bir parti olmaktan çıkıp daha merkez sol bir parti olması lazım ve farklı ideolojilerden oy almayı başarması lazım. Türkiye'de tek bir ideolojik grubun sürekli olarak iktidarda kalmasını sağlayacak kadar böyle bir gruplaşma yok Türkiye'de. Arada oylar var ve bunlar lider performanslarını ya da genel olarak bu politika üretmekte ve bunları uygulamadaki başarılarına göre oy veriyorlar. İdeoloji partisi olarak kaldığınızda İzmir gibi ya da Kadıköy gibi ya da Beşiktaş gibi belli yerlerde ya da Ankara'da Çankaya gibi belli lokasyonlarda çok rahat ve uzun süreli iktidarlar elde edebilirsiniz. Ama bunun alternatif maliyetini Türkiye genelinde hükümet olma şansını kaybediyorsunuz.
CHP'de öyle bir şey var aslında. Mesela genel başkan yardımcılarından, merkez sağdan gelen genel başkan yardımcıları var. Veya şu anda ulusalcıların partiden ayrılması söz konusu oldu.
Doğru.
Ama bunun yanında da mesela yeni Murat Karayalçın il başkanı oldu mesela şimdi İstanbul'da. Yani o da Sosyalist Enternasyonel'i zikreden de birisi aynı zamanda dolayısıyla. Fakat CHP'de oylar fark eder mi bu?
Ben fark etmeyeceğini düşünüyorum. Şimdi CHP'de bir değişim iradesi var aslında. Yani o değişme, dönüşme yönündeki çabalarına ben çok saygı duyuyorum. Şimdi Diyelim ki AK Parti o bütün gücüne rağmen seçmene ters gelen bir şeyi, adayı, belediye başkan adayı yaptığında kişi, bir şey, bir politikacıyı, AK Parti seçmene oy vermiyor ve seçim kaybedebiliyor. Bunun çeşitli çok sayıda örneği var. Yani işte adayı beğenmiyor ve oy vermediği için o bütün gücüne rağmen ve bütün başarısına rağmen İktidar Partisi seçmeninden oy almayı başaramıyor. Şimdi oysa ki CHP yönetimi tabanını ikna etme konusunda üstün performans gösterdi. Yani tabana çok ters gelecek isimleri aday gösterdi ya da partide önemli mevkilere getirdi ve o taban reaksiyonunu yönetmeyi bildi. Şimdi bu çok takdire şayan bir şey. Fakat bence yöntem hatası yapıyorlar. Yani CHP'nin temel sorunu bu değişme dönüşme iradesinde değil. Burada sorun yok. Bu dediğim gibi bence çok doğru bir şey. Ama yöntem konusunda bir problem var. Hani bir laf var Anadolu'da, duymuş Horasan'da halı dokunduğunu ama enine mi boyuna mı diye. Şimdi bence problem burada. Problem kişilerden kaynaklanmıyor CHP'nin problemi. CHP'nin benim gördüğüm yani belli bir oranın üzerine çıkamamasının esas nedeni ideolojik formasyonu. Şimdi bu ideolojik formasyonun yani bu altı ok ideolojisi işte şey tek parti dönemi orada yaşananlar falan filan. Şimdi CHP tarihini alın. Bu süreç içerisinde ortaya çıkan ideolojik formasyonun ne kadar oy ürettiğini biliyoruz. Yani son birkaç seçimdir arka arkaya işte %20-25 aralığında oy alıyor. Demek ki daha fazla bu ideolojik formasyonla oy üretemezsiniz. Şimdi kendi ideolojik formasyonunu değiştirmediği zaman şeyleri yüzleri değiştirerek ya da vitrindeki kişi şeyleri değiştirerek istediği oranlarda oya ulaşmasına olanak yok. Bunu yapamadı zaten yani şey belki oy oranını biraz arttırdı fakat oy oranını arttırması iktidar olabilmesi anlamına gelmiyor. İşte %30'lara yaklaşamıyor. %25'leri biraz aşıyor duruyor. O da seçim koalisyonlarına vesaireye rağmen. Şimdi genel seçim olacak. Burada seçim koalisyonu şu an için görünmüyor. Ama tek başına bir koalisyonsuz genel seçime girdiğinde göreceksiniz yine o çekirdek oyuna geri dönecek. Önemli olan burada ben daha önce de söyledim. Hatta CHP'li dostlarım var. Onlarla sohbet esnasında söylüyorum. Yani ben Amerika'yı falan yeniden keşfetmeye gerek yok. Benzer bir hikaye İngiltere'de yaşandı. İşte şeyler, İşçi Partisi arka arkaya Thatcher yönetimindeki Konservatif Parti'ye 3 dönem arka arkaya seçim kaybetti. Sonunda Tony Blair diye bir adam çıktı. İşçi Partisi'nin ideolojik eksenini biraz dönüştürdü. Ve üçüncü yol diye sosyal demokrasiyle liberal politikaları şey yapan, meclisten yeni bir politika biçimi, anlayışı geliştirdi. Ve sonra İngiltere'de Muhafazakar Parti saltanatı sona erdi. Şimdi Tony Blair yaşıyor ve konferans vermeyi çok seven bir insan. Davet edin dinleyin ya da siz gidin öğrenin. Yani bu ortada somut bir örnek var ama altı oktan hiç vazgeçmeyeceğim. 80 yıllık ideolojik mirasıma sonuna kadar sahip çıkacağım. Onu dönüştürmeyeceğim. Ama sağdan bazı politikacılar da partimi eklemleyeceğim dediğinizde evet tamam yani seçmeniniz bunu bile tolere edebiliyor ama yeni seçmen bulmanızı sağlamıyor. Şimdi şu ana kadarki şeyin CHP yönetiminin başarısı kendi seçmeninin bu politikaları tolere etmesini sağladı. Reaksiyon verdirtmedi. Bu başarıdır. Ama yeni seçmen bulabildi mi orada neticeyi hepimiz biliyoruz.
Peki bir vaktimizi 2015 seçimlerine birazcık tabii, yoğunlaştırsak iyi olur. Çünkü ben de çok merak ediyorum. Tahmin ediyorum izleyicilerimiz de çok merak ediyordur. Mesela seçim baraj oranı değişirse bu nasıl etkiler Türkiye'yi, siyasi sistemi, mevcut iktidar partisini, meclis yapısını?
Şimdi orada çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Hatta simülasyonlar falan da yapılıyor ama şimdi bu simülasyonlar hemen söyleyeyim çok da bilimsel temellere dayanmıyor. Niye bilimsel temellere dayanmıyor? Çünkü biz barajsız bir sistemde seçmenin nasıl davranış göstereceğini bilmiyoruz. Şimdi seçmen en son barajlı sistemde oyu 1980'lerden önce verdi. Ve o dönemde oy kullananlar şimdi ne kendileri hatırlıyorlar, yaşıyorlarsa bile, Allah uzun ömür versin. Çünkü üzerinden 30 yılı aşkın süre geçmiş. Ne de yeni seçmenler bu olayın farkındalar. Dolayısıyla biz barajsız bir sistemde seçmenin nasıl reaksiyon göstereceğini bilmiyoruz. Yani barajsız bir sisteme geldi diye, geçti diye. Şu an büyük partilere oy veren seçmenler hemen küçük partilere yönelirler mi? Burada büyük bir soru işareti var. Şimdi o yüzden bilebildiğimiz birkaç boyut var. Yani doğru tahmin edebildiğimiz. Diyelim ki HDP'nin çıkarabileceği milletvekili sayısı. Biz bunu önceki yıllardaki şeyleri, seçim sonuçlarını ve şu an yaptığımız seçim tahminleri üzerinden hareketle bakıyoruz. 10 civarında milletvekili sayısında artış var. Ve bu 10 milletvekili Güneydoğu'da başka parti olmadığı için AK Parti dışında AK Parti'den gidiyor. Fakat onun dışında diğer illere geçtiğinizde küçük partilerin milletvekili çıkarma şansı hala çok yüksek değil. Belli bölgelerde diyelim ki rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu Sivas'ta olduğu için Büyük Birlik Partisi Sivas'ta yüklenip bir tane sıfır barajlı milletvekili çıkarabilir. Ama bu oradaki hangi partiden gider yani? AK Parti'den mi gider, CHP'den mi gider? O tartışmalı. Çünkü orada milletvekillerinin nasıl dağılacağını hesaplamamıza yarayan DONT sistemi diye bir sistem var. Dünyada uygulanıyor. Bu distribution of bilmem ne diye giden bir şey, kelimenin kısaltılmışı. Alınan oyla çıkarılacak milletvekili sayısını belirlemeye yarayan bir sistem bu. Şimdi o sistem büyük partiye avantaj getiriyor. Teknik detayına girmeyeyim. Dolayısıyla da bu yeni çıkacak, yani küçük partilerin alacakları milletvekilleri büyük partilerden çok ucu ucuna daha düşük oy alarak ucu ucuna milletvekili çıkaran partilere esas zarar verecek. Dolayısıyla da büyük illerde falan şu an barajı geçemediği için milletvekili çıkaramayan Saadet Partisi gibi, Büyük Birlik Partisi gibi ya da DSP gibi veya yeni kurulan partiler de olabilir. Bunlar milletvekili çıkardıklarında bunların tamamının bir partiden gitmesi falan söz konusu değil.
Aynı ildeki seçim davranışları, eğilimleri açısından mesela Refah Partisi'nin alacağı oyun CHP'den gelmeyecektir, onun oyunu almayacaktır. AK Parti'den alma ihtimali daha yüksek gözüküyor.
Tabii. Orada veya oy kaymaları...
Büyük Birlik Partisi'nin de öyle. O da sağ merkez sağ olan bir...
Tabii haklısınız. İki faktör söz konusu. Birincisi oy kaymaları yaşanacak mı? Şimdi oy kaymaları yaşanırsa hangi partiden hangi partiye oy geçişkenliği var? Bu onu düşünmemiz gerekiyor. Oy kaymaları yaşanmayacaksa, mevcut oyunu alacaksa diyelim ki Saadet Partisi %8 oy alıyor Kocaeli'nde. Şimdi şu an Türkiye'de barajı geçemediği için o %8'de milletvekili çıkaramıyor. Baraj kalktığında muhtemelen Saadet Partisi'nin Kocaeli'ndeki oy oranı artmayacak. Çünkü yerel seçimde de benzer oy alıyor. Yani barajın olmadığı yerel seçimlerde de yine benzer oy alıyor.
Bunun nedenine, faktörlerine de girmek lazım. Bunun sonucuna ulaşabilmek için.
Doğru.
Çünkü zaten seçilemeyecek. Bari diğer partiye vereyim gibi faktörler de var.
O çok yüksek değil. Yani bu geriye kalan seçmende çok yüksek değil. Artık onlar kemikleşmiş bir seçim var. Şimdi burada esas tartışma bu %8 bir milletvekili çıkarabilir Kocaeli'nde. Tamam. Ama hangi partiden gidecek? 3 tane parti var orada. AK Parti, MHP, CHP. 3'ü de milletvekili çıkarabiliyor. Şimdi Saadet Partisi barajsız bir sistemde %8 ile bir milletvekili alacağı zaman bu CHP'den mi gider? MHP'den mi gider, AK Parti'den mi gider? İşte DONT sistemi bu tür durumlarda milletvekilinin, bu ilave milletvekilinin küçük partiden gitme olasılığını arttırıyor. Muhtemelen AK Parti'nin milletvekili sayısı azalmayacaktır ama CHP ya da MHP'nin Kocaeli'nde milletvekili sayısı bir düşecektir. Dolayısıyla da bu şu an parlamentoda temsil edilemeyen partilerin çıkaracağı milletvekilleri partiler arasında dengeli dağılacağı için aslında AK Parti'nin şimdi 330 milletvekili var. Baraj kalkınca bu 60 milletvekili birden kaybeder ve tek başına iktidar olamaz şeklinde bir fantazi çok yanlış. Böyle bir şey mümkün değil. Ne olur? AK Parti'den 15 tane gider. CHP'den 10 tane gider. Bizim hesaplamalarımızda en fazla kayıp MHP'den oluyordu. Çünkü MHP'nin oyu daha düşük olduğu için o son milletvekili için şu an parlamento dışındaki partiyle rekabet eden MHP ve en fazla milletvekili kaybı MHP'de yaşanıyor. AK Parti'nin aslında bu kadar bile milletvekili kaybetmezdi eğer Güneydoğu'da başka partilerde olsaydı. O giden milletvekilleri diğer partilerden de gideceği için AK Parti bu kadar bile kaybetmeyecekti. Ama şimdi Güneydoğu'da özel bir durum söz konusu olduğundan oradaki bütün milletvekilleri, ilave milletvekilleri HDP tarafından alınacağından orada 10 civarında bir kaybı var. Onun dışında
artışı olacak HDP'nin o zaman.
10 milletvekili fazlası oluyor. Yani bu sistemden HDP karlı çıkıyor. 10 milletvekili fazlası oluyor. MHP'nin kaybı en yüksek. Bunun dışında da birkaç parti sadece 1-2 ilden. Yani Saadet Partisi Türkiye'de 60 milletvekiline ulaşacak falan diye bir fantazi de söz konusu değil. İşte Konya gibi, Kocaeli gibi, belki İstanbul gibi birkaç ilden birkaç milletvekili çıkarabilir. Ama bunlar Türkiye'deki iktidar kompozisyonunu etkileyecek ölçeklere hiçbir zaman ulaşamayacak. Çünkü %50'lik bir parti var, %25'lik başka parti var, %13'lük başka parti var. Ne biri diğerinin iki katı yani öyle bir dağıtım yapıyor seçmenimiz. Yeni çıkacak partilerin oy oranları yani baraj kalktığında da şu an %0 nokta bilmem kaç alan partinin oy oranında artış olmayacak bizim tahminimiz. Ama diyelim ki İşçi Partisi İzmir'de daha yoğun biraz daha asılacak, İzmir'den bir tane milletvekili çıkaracak. Ama Türkiye genelindeki oy oranlarında zannedildiği gibi artışlar olmayacak. Saadet Partisi'nin oy oranında da artış olmayacak. Ama şu an diyelim ki Kocaeli'nin milletvekili çıkaramıyorken ya da Konya'dan çıkaramıyorken ya da İstanbul'dan oralardan birer milletvekili çıkarıp 3 milletvekili alabilir.
Peki Güneydoğu'ya gelmişken ben biraz orada kalmak istiyorum. Şimdi siz yaptığınız araştırmalarda seçim sonrası seçmen davranışlarını etkileyen de ayrıca bir araştırma yapıyorsunuz.
Doğru,
şimdi
doğru.
Son seçimlerde gördük ki hem Güneydoğu'da hem de Güneyde ve turistik yerlerde ikisine de ayrı ayrı gelmek istiyorum. AK Parti'nin bir oy kaybı oldu. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Neden Güneydoğu'da çok büyük bir oy kaybımız var? Öncelikle Güneydoğu'da özgür iradeyle oy verildiğini düşünüyor musunuz? Yoksa silahların damlasında halk psikolojik bir baskı altında mı oy veriyor? Bunun nabzını ölçebildiniz mi?
Tabii. Aslında Güneydoğu'da bu yerel seçimlerde bir miktar oyunu arttırdı AK Parti. O yüzden mesela Diyarbakır'da kötü bir sürpriz yaşadı HDP. %70'ler civarında oy almayı beklerken %60'lar bile bulamadı. Çözüm süreci insanların normal bir oy davranışı göstermesini daha kolay hale getirdi. Sizin bahsettiğiniz faktör hala etkili yani seçim güvenliği konusunda Güneydoğu'da bazı sorunlar yaşanıyor. Seçim güvenliği konusunda bir sorun olmasa bile insanlar seçimden sonra can güvenliklerini düşünerek belli şekillerde davranabiliyorlar. Bu yüzde kaçtır yani can korkusuyla oy verme davranışı yüzde kaçtır? Bunu ayıklamak işin doğrusu biraz zor. Ama özellikle kırsalda köye bir sandık konuyor ve o köyün hangi partiye oy verdiği çok rahat bir biçimde anlaşılıyor ve cezalandırıldığı zaman da köy komple cezalandırılabiliyor. Allah muhafaza. O yüzden de o tür kırsalda can korkusuyla belli bir şekilde oy verme kaygısının yüksek olduğunu biliyoruz. Hatta o yüzden birkaç köy bir araya toplansın ve müşterek sandıkta oy kullansın ki kim nereye oy verdi anlaşılmasın diye öneriler bile geldi. Belli mahalleler var ve belli bir şekilde davranmasından tırnak içerisinde şüphe duyulan insanlar var. Ve diyelim ki HDP'ye değil de rakibin oy çıktığında biz bu ailelerden bu verilmiş olabilir diye insanlar biliyorlar küçük yerleşme alanlarında. Ve ya bu insanların sandığa gitmemesi ya da sandığa gidince belli bir şekilde oy kullanması yönünde baskılar yapıldığını da ben biliyorum Güneydoğu'da çok gezdiğim için. Bunu gizlemeye gerek yok. O yüzden aslında AK Parti bu çözüm süreciyle birlikte yerel seçimlerde oy oranını bir miktar arttırdı. HDP'nin kalesi olan illerde eskiye göre daha yüksek oylar aldı. Ve şu anda da bölgenin birinci partisi aslında bütün Güneydoğu'yu baz aldığınızda hala da AK Parti HDP henüz Güneydoğu'nun birinci partisi olmayı da başaramadı. Çünkü Güneydoğu'ya dahil olan şey gibi, Urfa gibi, Gaziantep gibi çok büyük şehirler var. Orada AK Parti çok güçlü. O yüzden de Diyarbakır dışında diğer iller, bir de Mardin dışında küçük iller olduğu için bölge ortalamalarını çok etkileyemiyorlar.
Peki, pardon, turistik yerlerde, yani AK Parti'de, AK Parti'den şöyle bir beklenti var mı? Mesela daha fazla özgürlükler olsun, mesela bayanlara daha fazla özgürlük verilsin. Çünkü orada öyle bir çekince var mı? Mesela biz eğer AK Parti'ye oy verirsek özgürlüklerimiz kısıtlanır mı? Buraya turizmin gelmesi, mesela kıyafetlerimiz, açık giyinen bayanlarımız var, işte orada çok rahat sahilde denize giren bayanlarımız var. Bunlar bir tedirginlik, bir endişe duydukları için mi CHP'ye oy veriyorlar? Yani hiç bu şekilde bir çalışma oldu mu? Yani AK Parti bunları alıyor mu?
Tabii uzun zaman bunun üzerinde hatta birden çok araştırma yapıldı. Yaşam tarzı kaygısının en fazla olduğu yer Akdeniz değil mesela. Ege'nin belli bölgeleri ve Trakya'da yaşam tarzı kaygısı daha yüksek. Akdeniz'dekilerin yaşam tarzı kaygısı çok da yüksek değil. Yani oy ortalamalarını etkileyecek düzeyde değil. %5'lerin altında benim bildiğim şeyde Akdeniz'de. Bayanlarda erkeklere göre zannedildiği kadar daha yüksek değil. Birbirine çok yakın. Yani cinsiyet farkı gözlemleyemiyoruz. Ege'de daha yüksek ama. Yani Ege'de Akdeniz'e göre daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Akdeniz'de başka dinamikler bence devreye girdi. Birkaç faktör var. Birincisi bu şeyin Suriye'de yaşanan olayların ve göç dalgasının yarattığı türbülans orada bir miktar etkili oldu. Onu özellikle altını çizmek lazım. Bu son dönemde daha kötü bir seçim performansı göstermesindeki en önemli faktör Suriye olayları ve o şey akabinde yaşanan hadiseler. Birincisi o. İkincisi Akdeniz'de AK Parti yerel aktörler çıkarma konusunda diğer illere göre biraz daha az başarılı oldu benim gözlemim. Yani özellikle seçimlerde aday bulma konusunda, yani seçim kazanacak adaylar bulma konusunda sorunlar yaşadı. Diyelim ki Antalya'da Sayın Menderes Türel diye bir aktör var, yerel bir aktör. Bunun bir önceki yerel seçimleri kaybetmiş olmasına rağmen bu seçimi rahat kazandı. Çünkü o yerel aktör olarak şehrinde sevilen, sayılan ve her zaman partisine katma değer üretebilen bir siyasi aktör. Ama aynı başarıyı Adana ve Mersin'de mesela AK Parti gösteremedi. Hem Adana'da hem Mersin'de hem CHP'nin hem de MHP'nin çok güçlü yerel aktörleri var. Ve o yerel aktörler sayesinde MHP hem Adana'da hem Mersin'de seçimleri kazandı ve her ikisi de halihazırda zaten ilçelerde belediye başkanlığı yapmakta olan adaylardı.
Hatay'ı
ve büyükşehir kazandı.
Hatay
biraz bence bir hata vardı orada. Çünkü mevcut belediye başkanı, yani o şu an seçilen CHP'den seçilen belediye başkanı aslında AK Parti'nin belediye başkanıydı ve halk tarafından da aslında destekleniyordu. Yani olduğunda da büyük şehir sınırlarına dönüştüğünde de, yani sadece Hatay merkezden Hatay'ın genel ilçelerini ve köylerini kapsayacak biçimde seçim çevresi genişlediğinde de seçimi kazanması en yüksek aday oydu. Fakat AK Parti halihazırda milletvekili olan ve Adalet Bakanlığı yapmış olan siyasetçiyi Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmayı düşündü. Fakat Hatay seçmeni bunu desteklemedi. Yani orada bence bir hesap hatası yapıldı. Seçim kazanması zaten mümkün görünen bir şeyi, politikacıyı değiştirip bir risk aldı ve onu kaybetti. Benzer bir hadiseyi biz daha önce Urfa'da da yaşamıştık. Yani zaten belediye başkanı AK Parti'deydi. Sayın Fakı Baba AK Parti adayını değiştirmeyi düşündü ve aday oldu ve seçimi kaybetti AK Parti orada. İkinci kez benzer bir olay yaşandı. Yani daha önce Urfa'da yaşanan hadise, yani adayı değiştirmeye
tekrarlanmış oldu.
Evet, kalkıp sonra da mevcut adaya kaybetme olayı daha önce Urfa'da yaşanmıştı. Sonra da Hatay'da yaşandı. O yüzden ben Hatay'da sosyolojik nedenlerle değil, bu aday kişiliğiyle ilgili bir hadise olarak değerlendiriyorum. Çünkü Urfa'da hemen 2011'de bu sefer yani 2009'da seçim kaybettiği yerde %63 civarında oy aldı. Demek ki sosyolojik problem yokmuş, adaydan kaynaklanan bir problem yaşanmış.
Peki ben yine kişisel özgürlüklere biraz daha gelmek istiyorum. Sizin böyle bir paket olarak bu yönde bir tavsiyeniz var mı? Çünkü yani siz benden daha iyi bilirsiniz. Yani halkın o yönde bir beklentisi çok var AK Parti'den.
Tabii,
yani
doğru.
Güzel icraatları görüyor halk. Doğru. Fakat hani daha çok dile getirilmesi, çünkü çok ilginç açıklamalarla da olabiliyor bayanlara yönelik, özgürlüklerine yönelik, yok işte kahkaha atılmasın, işte yok araba, telefon. Yani bunlar halkı olumsuz yönde mutlaka etkiliyordur. Yani bunları tamamen ortadan kaldıracak şekilde, daha hani özgürlüklerin çoğalacağı, işte özellikle bayanlara belki pozitif ayrımcılık yapılacağı, bu yönde tavsiyeleriniz oluyor mu? AK Parti'nin bu yönde bir şeyi olacak mı önümüzdeki seçimlerin daha başarılı olması için?
Şimdi bu kadın konusunda AK Parti'nin politikalarına baktığınızda aslında kadınların sosyal hayatın, siyasal hayatın içerisinde tutmak için çok önemli adımlar attılar. Şimdi diyelim ki döneminde AK Parti'de 10 civarında bayan milletvekili vardı. 12'ydi zannediyorum. Öbür partiler de o kadardı ve temsil oranları %3-4 civarındaydı kadınların parlamentoda. Şimdi sırf AK Parti'de 50 civarında bayan milletvekili var. Üstelik de 2002 yılında AK Parti'nin 360 milletvekili, 360 küsur milletvekili varken toplam 10 civarındaydı. Şimdi 325 iken 50 civarında milletvekili var. Yani kadın temsilinde 10'dan 50'ye çıktığında 5 kat artış var. Parti teşkilatları içerisinde %30 kotası uyguluyor. Yani il ilçe yönetim kurullarında kurulların en az %30'u kadın olmak zorunda. Çünkü oranlar da çok düşüktü yani. 30 yönetim kurulunun, 30 kişilik yönetim kurulunun biri, ikisi, üçü falan bayanlardan oluşurdu. O oranı 3'e yani %30'la bir alt kota uyguladı. Orada pozitif ayrımcılık uyguluyor. Onun dışında eğitim konusunda mesela çok önemli adımlar attı. Özellikle Güneydoğu'da kız çocuklarının okuldan alınmamasını sağlamak üzere, hatta doğrudan nakit transferleri falan yapıyor. Yani kız çocuğunuzu okula yollarsanız ailelere doğrudan keş para veriliyor. Ve uzun zamandır bu uygulanıyor ve o yüzden de okullaşma oranları Güneydoğu'da falan çok yükseldi ve kız çocuk erkek çocuk arasında okullaşmada farklar falan kalktı. Şimdi bu somut politikalara baktığınızda ya da ondan bu kadının şiddete karşı korunması vesaireye dair çok ciddi yine tedbirler alındı. Önceden olmayan, hatta şimdi bazı muhafazakar insanlar tarafından eleştiriliyor. Yani şöyle şeyler söyleniyor, ben komik buluyorum da. Yani kadına bu kadar hak verirseniz kardeşim, erkeğin kahrını niye çeksin? İlk fırsatta o zaman adam boşayıp gidiyor. Çünkü bir ekonomik güvencesi var, sağlık sigortası var, bilmem nesi var, hukuk onu koruyor falan diye.
Dediğiniz çok önemli, toplumun sorunu. Mesela kadınları ekonomik yönden kendilerine bağlamaya çalışıyor. Tabii, halbuki tabii. Mesela gerçek sevgiyle bunlar olacak
şüphesiz
şeyler.
Değil,
yani bunlara sevgi demişken hemen size çok programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Çok sormak istediğim bir konu var. Son dönemde sevgi dili kalktı. Bir nefret dili var. Maalesef. Siyasiler arasında maalesef. Çok yoğun bir kavga var. Kobani çatışmalarından Gezi gerilimine kadar. Şimdi bunlar seçmeni mutlaka etkiliyordur. Gerçi sizin bir sözünüz var, seçmen broker gibi değil, sabahtan akşama kadar hani değiştirmez ama bir incinme oluyor mu seçmende? Yani bu hani siyasiler arasındaki kavga mutlaka seçmeni olumsuz yönde etkiliyordur.
Muhakkak.
Yani araştırmalarınızda hani bunların giderilmesi, sevgi dilinin çoğalması, yani siyasilerin, liderlerin daha çok sevgi mesajları, dostluk mesajları vermesi, bu yönde bir çalışma var mı?
Var var. Yani zaten bu dünyada da böyle. Benim bildiğim dünyada bugüne kadar negatif kampanya yaparak seçim kazanan iktidar yok. Pozitif kampanya yapmanız lazım. Yani umut, dostluk, sevgi ve güzel şeyler insanlara önermeniz lazım ve bununla seçim kazanılıyor. Şimdi Türkiye'de aslında bu konuda yeterince tecrübe var, fakat siyasetçiler benim gördüğüm anlık öfkelerine ya da anlık taktik çıkarlarına falan yenik düşüyorlar. Mesela referandumda Yani ya Herru ya Merru olacaktı. Ya buraya ya buraya gidecektiniz. Ve hiçbir partinin de tek başına o kadar oyu alması falan mümkün değildi. Orada mesela şeyi hatırlayacaktır siz izleyicilerimiz. Sayın Başbakan'ın CHP'ye gönül vermiş kardeşlerim, MHP'ye gönül vermiş kardeşlerim falan söylemini, ifade biçimini. Niye? Çünkü tek başına kendi partisinin seçmenleriyle %50+1 oya ulaşması mümkün değildi. O ana kadar ulaşabildiği en yüksek oy oranı %47 idi AK Parti'nin. O da 2007 seçimlerinde almıştı. 2010'da referanduma gidildi, %50'ye ihtiyaç var. Bunun anlamı şu, başka partilerin seçmenlerinin de desteğini almanız gerekiyor. Ve o referandumun ilk döneminde bir çatışmacı söylem hakimken, ikinci yarısında, kampanyanın ikinci yarısında Sayın Başbakan söylemini değiştirdi. Ve o CHP'ye gönül vermiş kardeşlerim, MHP'ye gönül vermiş kardeşlerim söylemine geçti. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu falan da bakın AK Parti'ye oy veren kardeşlerim falan söylemini kullanıyor. Şimdi bir taraftan bu yumuşama siyasal dile hakim oluyor. Fakat Türkiye'de politikalar üzerinden, projeler üzerinden değil de tartışma şahsiyetler üzerinden yürüyünce bu kavga dili kaçınılmaz hale geliyor. Bu bence siyasetin itibarına zarar veren bir şey. O yüzden liderlerin bu konuda biraz daha fazla duyarlı olması lazım ve bir fayda da getirmiyor. Sadece kendi seçmen kitlenizi belki konsolide ediyorsunuz ve parti olan bağlılıklarını güçlendirebiliyorsunuz. Ama özellikle muhalefet partilerinin, yani iktidar partisinin bundan menfaati olabilir. Çünkü işte %50'ye yakın bir kitleyi kontrol altında tutuyor. Yani kontrol altında tutuyor demeyelim, desteğini alıyor. Onları bir bütün olarak bir arada tutmayı istiyor olabilir. Ama muhalefet partilerinin oy oranlarını artırmak istiyorlarsa mutlaka diğer partilerden, özellikle iktidar partisinden oy alması gerekiyor. Yani onun çatışma dili kullanarak bu kitleyi kendine çekebileceğini düşünmesi çok akıl dışı. Ben o yüzden muhalefetin de sertleşmesini hakikaten anlamıyorum. Muhalefetin orada usta bir taktik veya sabırlı bir taktikle çatışmacı bir dil değil, uzlaşmacı ve davetkar bir dil kullanması lazım. Buna karşılık iktidar eğer sertleşecek olursa bu sefer o biraz önce bahsettiğim siyasetin kanunu, yani negatif dil kullanarak seçim kazanamazsınız kanun devreye gireceği için iktidarın da çatışmacı dil kullanmasının bir limiti var aslında. Çok fazla kullanamaz çünkü kavgacı bir şeyi partiyi kimse desteklemek istemiyor. O yüzden de taraflardan biri aslında diline geçecek olsa uzlaşmacı dile, davetkar dile, kucaklayıcı dile, hani Mevlana'nın diline geçecek olsa diğer partiler buna uyum sağlamak zorunda kalacaklar. Burada problem hiçbirinin buna geçmeye tevessül etmemesinden kaynaklanıyor. Hiçbiri geçmeyince herkes eşitlenmiş oluyor. Ama biri dilini değiştirecek olsa emin olun ki çok hızla şu anki atmosferde avantaj sağlar. Ama ben özellikle muhalefet liderlerinin niye bu üsluplarını değiştirmediklerini anlamakta zorlanıyorum. Yani işte belli %13-15 arasında bir tabana oturdu MHP. Şimdi oyunu arttırmak istiyorsa dili değiştirmesi gerekiyor, kucaklayıcı olması gerekiyor. Ama tam tersine o sert dili kullanmaya devam ediyor. Ya da CHP işte %25-28 arasında sıkışan bir şey var, oyu var. Bunu arttırmak istiyorsanız mutlaka da yani sadece sağdan yüzler getirerek bunu başaramazsınız. Sağdan yüzü getiriyorsunuz fakat sağla kavga etmeye devam ediyorsunuz. Nasıl olacak ki o zaman, niye sağcı seçmen size gelsin? Çünkü getirdiğiniz kişilerin oy potansiyelleri, yani Güneydoğu'da falan bir şey vardır, yerel aktör vardır. Arkasında blok oyu vardır. Onu aldığınızda blok oy size gelir. Hangi partiye gittiğinin hiçbir önemi yoktur. Ona oy verilir çünkü. Ama bu isimler öyle isimler de değil. Yani Türkiye'de 55 milyon seçmen var. Kimin bu kadar çok oyu var ki yani iktidar kompozisyonu değişsin? Dolayısıyla tek şey yapabilirsiniz, orada kucaklayıcı dili kullanmak. Ama Sayın Kılıçdaroğlu da sert bir dil kullanıyor. O yüzden yani muhalefetin tutumu iktidarınkinden daha irrasyonel. Muhalefet kucaklayıcı dil kullanmayınca iktidar da çok rahat. Zaten kimse kimseye gitmiyor. Merkez kendi seçmeniyle mutlu. Ve 3 seçimdir, o yüzden de oy oranları değişmiyor. Aşağı yukarı birbirinin fotokopisi seçimler yaşıyoruz.
Burada aslında sizin üzerinize düşen bir sorumluluk da yüksek oluyor. Çünkü sizi dinliyorlar. Halkın nabzını yakın tuttuğunuz için ve Türkiye'de başarılı, maşallah çok başarılı bir şirketsiniz. Onun için ses olarak da başarılı bir sessiniz. Onun için sizlerin bunu bence bol bol dile getirmesi gerekiyor. Sevgi dilinin yaygınlaşması, kucaklayıcı olması, daha şefkatli, daha merhametli, daha yumuşak üslup kullanılması kesinlikle, birileri başlayacak.
Yani ilk başlayan çok karlı çıkacak. Evet. Yani onu söyleyebilirim. Çünkü bir de maalesef son 10 yıldır falan unutulmuş bir şey olduğu için ilk yapan inanılmaz bir ilgi görecek. Çünkü farklı bir dil kullanmış olacak. Aslında olması gereken şey bizde istisnai hale gelmiş. İstisnai bir şahsiyet olacağı için de olması gerekenden fazla fayda elde edecek. Bir süre sonra tabii herkes aynı dili kullandığında o avantaj kalkacak. Ama şu an ilk yapan bence çok karlı çıkar. Evet,
çünkü olay hani sevgisizlik dilinin dışında artık böyle iftiralar, tapeler, yani tamamen çok moda tabiriyle algı operasyonuyla seçmeni yönlendirme yoluna gidiliyor. Halbuki dediğiniz gibi lider kişiliğiyle, icraatlarla, sevgiyle, birleştiricilikle siyasetin gelişmesi gerekiyor.
Doğru olan sizin söylediğiniz. Evet. Hakikaten öyle. Rasyonel olan da bu. Bence sonuç alacak olan da bu. Ama işte ya bu anlık öfkelere ya da bu taktik avantajlara, yani bize bir şey söylemiş, şimdi biz buna cevap vermezsek seçmen morali bozulur. O yüzden yani biz de ona çakalım. Tamam, o ona çakıyor. Sonra salı günleri falan, değil mi? Salı meydan savaşları yaşanıyor liderler arasında. Hatta bazı köşe yazarları şu grup toplantılarını falan kaldırın, yoksa bu siyasetteki öfke dili bitmeyecek falan şeklinde yorumlar yaptılar. Ben katılıyorum. Yani oysa ki insan partilerin hakikaten bizim liderimiz iyi polemikçi ya da muhataplarına yani sözle mat ediyor falan diye kimse veren seçmen sayısı çok az. Esas insanlar projelere, vaatlere, iş yapma yeteneği konusunda karşınızdakini ne kadar ikna ettiğinize, yani aynı şeyi ben vaat ederim, siz vaat ederseniz bana bakar, bunu yapamaz der. Siz aynı şeyi vaat etmişsinizdir. Hatta belki daha azını vaat etmişsinizdir. Size yönelir. Niye? Siz daha güvenilir, daha yetenekli bulur. Şimdi bu duyguyu yaratmak lazım. Yani ben cennet vaat edebilirim. Nitekim Türkiye'de cennet de vaat edildi. İki anahtar falan, hatta fiziken gösterildi onlar. İşte yüzde kaç oylara çıktı? Bu tür cennet vaat eden söylemlerle %27'lere falan çıkıldı. Ama diyelim ki AK Parti ilk dönemde Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yani işte internette konuşmaları duruyor. İlk seçim kampanyasında benden 3-5 yıl hiçbir şey beklemeyin çünkü ekonomimiz çok kötü durumda ve ben hiç kimseye bir şey vaat etmiyorum dedi ekonomik olarak. Ve tek başına iktidar oldu. Yani düşünün, bir önceki seçimde cennet vaat ediliyor. %27'ler ancak bu görülüyor. Ama bir sonraki seçimde hiçbir şey vaat etmiyorum diyen insan kazandı.
Gerçekçilik ve dürüstlüktür. Tabii.
Çünkü orada seçmen bu nasıl bir kanaat bıraktığınız, iş yapabilme, dürüstlük, doğru konuşma falan konusunda onlara da bakıyor. Şimdi yani dolayısıyla iyi kavga etmekten bağda esas bu taraflar konusunda, bu yönleriniz konusunda seçmeni ikna etmeniz lazım. O da bu gerilim diliyle olmaz. Ben liderlerin bundan vazgeçmesini ümit ediyorum ama çok fazla da doğruyu söylemek gerekirse bu konuda olasılığında yüksek görmüyorum.
İstatistikleri bize verin, biz onları yayınlayalım. Yani sert muhalefet üslubunun, karşılıklı çatışma üslubunun siyaseten anlamda bir şeye yaramadığı ısrarla vurgularsak.
Yani çünkü var elimizde veriler var, yani biz onu defalarca ölçtük.
Çok partili hayata geçişten beri o üslup var, o bir hisle gidiyor. Yani kahvehanedeki siyasi o karşılıklı görüşmelerde, hani anketler o zaman yoktu fazla tabii ki.
Tabii,
70'lerde zaten siyasi. O bir histi, bir algıydı, hep böyle kaldı.
Maalesef.
Yani bilimsel olarak ortaya iyice konursa belki o dediğiniz...
Haklısınız. Bunları ölçümledik de, bu 2009 yerel seçimlerinde, referandumda falan, sonrasında da bu sert polemikler... 2011'de mesela sert polemikler yaşanmadıydı. En rahat seçim oydu. O zaman... Hatırlayacaksanız bu çılgın projeler konuşuldu. CHP'nin bu düşük gelirli ailelere sabit gelir sağlanması projesi falan tartışıldı. Siyaset onun üzerinden şekillendi. O gelenek devam edebilseydi, edemedi maalesef. 2011'deki o siyaset dili çok kısa bir sürede terk edildi. Zaten 2013'ten bu tarafa da Türkiye'de tam bir siyasi savaş atmosferi var. Maalesef o şeyi atmosfer
devam ediyor. İnşallah çok daha güzeline geri döneceğiz. Altı Bey'in dediği gibi birlikte İnşallah. Çalışırız. Yani böyle İnşallah. Hemfikir olan insanlar birlikte çalışırsa yolda açacak olan Allah zaten. Biz sebebe sarılalım. Amen. Allah bereketini Amen. Açar. İnşallah toplumda hem siyasiler hem halk iç içe sevgi diliyle dostça, kardeşçe yaşarlar diye ümit ediyoruz.
İnşallah.
Peki programımızın sonuna geldik. Sizin soracağınız başka bir şey var mıydı?
Çok şey olabilir. Evet. Yani hakikaten hocamızı bulmuşken bilimsel kriterlerle çok güzel sonuçlar elde edildi. Daha konuşulabilir. Bir başka zaman tekrar evet. belki.
Seve seve.
Yani seçimlere
seve,
yaklaşmışken seve, belki seve. Tekrarlarsak. Çünkü sosyal olaylar da etkiliyor. Yani toplumsal mesela Muhakkak. Bir takım şey geçerse gezi olayları yaşandı ya mesela.
Muhakkak.
Veya başka sizin bahsettiğiniz evet. olaylar yaşandıkça seçmeni etkileyebilecek faktörler değişiyor. Belki seçime yakın bir kere daha lütfen ederseniz.
Evet. Seçimden sonra da ayrıca değerlendiririz.
Seve seve her zaman.
Ben çok teşekkür ediyorum.
Çok sağ
yani
olun.
Geldiniz bu sıkışık zamanınızda bize vakit ayırdınız. Şeref verdiniz gerçekten çok teşekkür ederim. Çok güzel bilgiler paylaştınız bizimle. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Peki. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya farklı bir hayata dair de farklı bir konukta tekrar karşınızda olacağız. O zamana kadar Allah'a emanet olun, hoşça kalın.